Ayrım 12. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci, sayfa 199. 19 Ocak saat 16. Mert müşteriyi önce şöyle iyice bir süzdü. "Dilek tuttunuz mu?" diye sordu. Bugün baktığı 8. faldı bu. Artık sıralayacak cümlesi kalmamıştı. Karşısında oturan genç kız diş tellerini göstererek gülümsedi. "Tuttum, tuttum," dedi. Fincanı ağır ağır kaldıran Mert, "Olacak bacım, bak şuraya yazıyorum. Dileğin 2 güne kadar kabul olacak," dedi. Bu fal kafede bugüne kadar dileğin kabul olmayacak denilen müşteri olmamıştı zaten. En kötü, kabul olacak ama uzun vadede kabul olacak deniliyordu. Fal bakmanın raconunu Yıldız'dan öğrenmişti Mert. Hem de bir hafta içinde. Ağzından sakız eksik olmayan kabarık saçlı tecrübeli falcı Yıldız, bir hafta önce işe başladığında Mert'e çok sıcak davranmamıştı ama yine de patronun talimatıyla en temel kuralları yavaş yavaş sindire sindire bir haftada anlattı. Kural 1. Müşterinin gözünün içine bak. Mümkünse bakışınla etkile, ağzından laf al. Sen birisiyle kavga ettin, gerildin mi bu yakınlarda? Sanki hala öfkeni alamamış gibisin. Negatifin var üzerinde. Gözüne bakamıyorum. Sanırım bu fincanı böylece bırakacağım," dedi Mert müşterisine. Genç kız diş tellerini bu kez gizlemeye çalışarak Mert'in gözlerine baktı. "Evet, o lanet Tülay, ya nereden bildin? Ne olur anlat, ne olur, konuşmuş değil mi benim arkamdan?" dedi. Kural 2. Müşteri her zaman haklıdır. Bırak o seni yönlendirsin, bırak o konuşsun ve rahatlasın. "Tamam, dur bakayım, bir erkekle konuşuyor bu Tülay dediğin kız. Konu sensin, bak şurada görüyor musun? Neden seni bu kadar çok konuşuyorlar?" diye sordu Mert. Artık arkasına yaslanıp dinleyebilirdi. Genç kız başladı anlatmaya. "Konuştuğu kişi Rasim, benim eksim ama sanki tam eks gibi de değil. Tülay Akbaba gibi kondu olanın üzerine. Söylesene, Rasim'le Tülay arasında ciddi bir şey olacak mı?" Kural 3. Müşteriye her şeyi bir çırpıda anlatma. Etkile, bırak. Bir daha gelme ihtiyacı hissetsin. "Vallahi görebildiğim kadarıyla bu tamamen sana bağlı bebeğim. Senin hareketinle şekillenecek her şey. Dur tabağına da bakayım." Kural 4. Son cümlen hep umut vaat etsin, övgü dolu olsun. İnsanların faldan hatırladıkları, duydukları iltifatlardır çoğu zaman. "Öyle etkili bir avran var ki bebeğim, sen bu gücüne değil Rasim'i, kimi istersen onu avucun içine alır oynar oynar atarsın. İşte bu kadar. Falımız ücretsiz, kahve 45 lira," dedi Mert. Kız beklenmedik bir tepki verdi. Kalkıp Mert'in yanağına bir öpücük kondurdu. "İyi de bir şey söylemedin ki şapşik. Bir kahveyi de 10 liradan fazla verecek değilim. Al sana 20 kağıt üstü kalsın," dedi. Ve çantasını alıp arka masada bekleyen arkadaşlarını işaret edip kalktı. Günün sonuna doğru bir boy eksikti. Mert zaten yorgundu, sinirlendi. "Yıldız abla, hanımefendi hesabı eksik verdi. İlgilenir misin lütfen?" diye bağırdı. Kural 5. Herkes kendi müşterisinden sorumludur. Kural 6. Bu kafede gerginlik en son arzu edilen şeydir. Kural 7. Bakılan faldan alınan 45 liranın 30'u müessesenin, 15'i falcınındır. Yıldız duymamazlıktan geldi. Kızlar gülerek kaçtılar. Mert 10 lirayı cebinden tamamladı. Morali bozulmuştu. Kasada oturan patrona gidip, "Erken çıkabilir miyim bugün? Başıma ağrı girdi. Yarın geç çıkar telafi ederim," dedi. Patron sinirlenmişti. "Oho, daha şimdiden başladıysa baş ağrıları yandık demektir. Çıkın bakalım Mert Bey." Mert'in cüzdanında bir haftada biriktirdiği 800 lira vardı. Aklında da yapması gereken iki şey. Önce Ankara'ya annesinin hesabına 400 lira yatırdı ATM'den. Açıklama kısmına "Teşekkürler, bir daha gönderme" yazdı. Mert ilk kez böyle bir işlem yapıyordu. Parayı makineye teslim edene kadar kalabalık caddede sağını solunu kollamaktan boynu tutulacaktı. Sonra yolun üzerindeki kitapçıya girdi. Genç adam hayatını yeniden yaşanır kılan Poyraz'a ne zamandan beri almayı istediği hediye için parası vardı nihayet. İstanbul'un eski apartmanlarının fotoğraflarla anlatıldığı kitapta portakal oglu apartmanına rastlamıştı Mert. Hediyesi de bu kitap olacaktı. Yüzünde kocaman bir tebessüm, cebinde yalnız 50 lira ile eve döndü genç adam. Merdivenlerden koşarak çıktı. İkinci katı tarçın ve elma kokusu kaplamıştı. Anahtarıyla kapıyı açtı ve kokunun kaynağına mutfağa koştu. "Aga Pimo, baksana ne aldım," deyip kitabı gösterdi. Poyraz'ın üzerinde sadece mutfak önlüğü ve şortu vardı. Her taraf ona bulanmıştı. Çevresini teslim etmiş, kendisine ödeme yapılmıştı. Üstelik yeni iş de almıştı Poyraz. Bunu kutlamaları gerektiğini düşünüp pasta yapmaya koyulmuştu. Poyraz, Nergis'in apartmanının kömür sorunu çözmesinden sonra evde yarı çıplak dolaşır olmuştu. Poyraz'a sarılıp hediyesini verdi. Mert sonra da önlüğü çözüp çıkardı. Poyraz kitabı alıp inceledi. İlk açtığı sayfada dedesinin apartmanını gördü. Çok mutlu olmuştu. Mert'e sımsıkı sarılıp bir öpücük kondurdu. Mutfağı bir anda yeni bir un dalgası kaplamak üzereydi ki Mert'in telefonu çaldı. Münasebetsiz bir anda çalan telefonunu bulmak için az önce üzerinden hızla çıkarıp fırlattı kotunun cebine eline attı Mert. Ekranda tanımadığı bir numara vardı. 0252 nerenin koduydu biliyor musun aşkım diye sordu. Poyraz aç bakalım kimmiş, belki de şehir dışından bir iş teklifi var benim güzel falcıma dedi. Mert tam da karşı taraf vazgeçip kapatmak üzereyken telefon açtı. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan arıyorum beyefendi. Mahmut Abdülhadi diye birini tanıyor musunuz? Bir an durup kimdi bu acaba diye düşündü Mert. Sonra hemen hatırladı. Ahvez'in babasının adı Mahmut'tu. Belkıs abla Suriyeli misafirleri giderken Ahvez'in kız kardeşi Tesli'nin eline Mert'in numarasını yazıp vermişti. Evet evet tanıyorum, yeni tanıyoruz. Yanınızda mı şu an? Ne olmuş bebek mu? Kim o telefondaki? Bir saniye anlamaya çalışıyorum aşkım. Beyefendi bu Suriyeli şahıs şu anda burada ama kendine geldiğinde tek söylediği şey bu numarayı arayın oldu. Şahsın 4 çocuğu ve eşi sabaha karşı batan teknede can vermişler maalesef. Arkadaşlarımız uzun zamandır böyle acı bir manzarayla karşılaşmamıştı. Şahıs cenazelerini alıp Suriye'ye götürmek istiyor. Siz nesi oluyorsunuz? Ay Poyraz ne olur sen konuş, ben yapamayacağım aşkım. Kötü, çok kötü bir şey olmuş, tut beni tut. İnsanoğlunun çizdiği sınırlardan birinde bir aile daha yok olmuştu. Sınırın öte yanında vicdanlar sızlamadı bu kez. Bu yakada da Abdülhadiler yalnızca birer rakama dönüştüler. Ölenlerin fotoğrafı yoktu. Kıyıya vurmuş halde görüntülerini çeken de olmadı. Öyküleri televizyonda anlatılmadı. Uzun zaman sonra Bodrum'da yeniden göçmen faciası yaşandı. Dalgada devrilen botta aralarında çocukların da olduğu 5 Suriyelinin can verdiği belirtiliyor. Öte yandan Avrupa Birliği Türkiye ile göçmen anlaşması ilgili taahhütlerini yerine getirmemekle suçlanıyor deyip sıradaki habere geçti spikerler. Ölen Şişli'de patlayan bombadan bile kurtulmayı başarmış Tesriye'ydi. Cami tuvaletinde tacize uğramış olan Ahvez'di. Kıvırcık saçlı Turre'ydi. Anne Ayşe'ye sarılı bulunan ceset 2 yaşındaki Üreyka'ydı. Baba Mahmut'un yol parasını jandarma kendi arasında topladı. Cenazelerini alıp doğduğu topraklarda gömülmek üzere yola çıktı çoktan ölmüş olan adam. Meryem, Meryem'ti, aynı Meryem'a. Vilkalp mecrubbatu Meryem'a. Mert aldıkları acı haberin etkisiyle öylece kala kaldı. Baba Mahmut'a cenazeler konusunda yardımcı da olamamışlardı. Mahmut aslında helalleşmek istediği için onları aramıştı. Poyraz'ın ağlamaktan gözleri şişti, üzerlerini giyindiler. Belkıs ablaya çıktılar. Belkıs abla yoktu. Nergis de henüz okuldan dönmemişti. Meryemlere indiler bu kez. Belkıs abla Meryem evde oturmaya başladığından beri neredeyse bütün zamanını onda geçiriyordu. Meryem anlatıyordu, o dinliyordu. İyi bir dinleyiciydi Belkıs abla. Yusuf da evdeydi. İşkur'dan yeni dönmüştü. Derya'nın çalıştığı yerde ona göre iş bulunamamıştı. Yaşı biraz daha küçük olsa belki bir işimize yarardı diyordu tüm ustalar. Türkçe öğretmeni Yusuf da günübirlik bile olsa bir iş aramaya devam ediyor. İşsizliğin kişisel tarihini yazıyordu. Dün annesini ve ablalarını geçirmeye gittiklerinde eniştesi Selahattin'den borç istemek durumunda kalmıştı bir kez daha Yusuf. Selahattin bu son olsun birader ben de çok zor durumdayım deyip 300 lira vermişti. Belkıs abla evde ne yemek varsa daha doğrusu Nergis ne getirirse biraz süsleyip ısıtıp Meryem'e götürüyor, yedirmeye çalışıyor. Sen iki can taşıyorsun kızım, beslenmen çok önemli deyip iştahı büsbütün kesilmiş olan Meryem'i ayakta tutmaya çalışıyordu. Derya zaten haftalığın olduğu gibi getirip Meryem ablasına teslim etmek istiyor. Meryem almayınca salondaki masada duran vazoya koyuyor, sonra her sabah işe giderken içinden yalnızca o günkü yol parasını alıyordu. Adem'le iyi anlaşmıştı Derya. Onunla gidiyor, onunla dönüyordu. Her akşam 7 gibi evde oluyordu. Birazdan gelirdi. Mert, ay ablacığım çok korkunç bir şey olmuş. O küçücük 50 kız. O kıvırcık saçlı olan, anaları utangaç olan, öbürü hepsi ölmüş ablam, hepsi ölmüş deyip kendini Belkıs ablanın kucağına attı. Kıtmış su Mert'in yüzünü yalamaya çalışıyordu. Yusuf, ne diyor bu Poyraz, kim ölmüş, ne oldu kardeşim diye nispeten toparlanmış olan Poyraz'a sordu. Poyraz jandarmanın kendisine anlattıklarını bir bir paylaştı. İnsan taciri Ramazan Gümüşsoy hiçbir vaadini yerine getirmemiş, tüm paralarını ellerinden aldığı Abdülhadi ailesini merdiven altında Suriyeli çocuk işçiler tarafından imal edilmiş uyduruk altı can yeleği ve küçücük patlak bir botla kışın ortasında öylece hırçın dalgalara teslim edip kayıplara karışmıştı. Baba Mahmut Suriye'ye cenazeleriyle birlikte dönmeden jandarmaya Gümüşsoy'un ismini de vermişti. Belkıs abla anlatılanları dinledi, gözlerinin yaşını silip uzaklara daldı. O küçük bebeği hatırlıyorsunuz değil mi? Dünyayı ayağa kaldıran o minik cansız bedeni. İşte o bebeği ölüme sürükleyen canavara 4 yıl hapis verilmiş. O kadar bile yatmayacak belki. Ben de Belkıs Karaoğlu'ysam bulup o Ramazan denen köle tacirini burnuna halkayı takmaz mıyım? Takıp da dolaştırmaz mıyım? Onun cezası benim elimden olacak dedi. Bu sırada Derya işten dönmüştü. Konuşulanları duydu. Sen Adem'e herkes kendi adaletini sağlarsa olmaz demişsin ama Belkıs abla. Sen demişsin bunu. Şimdi biz bu durumda kendi adaletimizi mi sağlayacağız diye sordu. Belkıs abla tam yanıt verecekti ki Meryem hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ne biçim dünya bu dünya? Kıtmir suyu nasıl seviyordu o küçük kız? Ne biçim bakmıştı bırakıp giderken? Ben su dökmüştüm arkalarından. Suya uğurlamışız meğer onları. Denize uğurlamışız bilemedik deyip dövünerek ağlamaya başladı. Yusuf onu alıp biraz sakinleştirmek için içeri götürdü. Kapı çalındı. Gelen Nergis'ti. Herkesten önce Kıtmış su koştu. Nergis acı haberi Belkıs abladan öğrendi. Ahves geldi aklına önce. Giderlerken bu küçük oğlanın paylaştığı sırrı geldi. Dua etti Nergis. Allah'ım sen bizi affet. Ellahümme inneki affüvün tuhibbul affe fafühü anni. Aynı akşam saat 20. Hecira çiyayı lelelelelele delala çiyayı dar hecroke zemrevinoke. Şırnak otobüsünde 4. kez Gönül Yarası filmi gösteriliyordu. Belki de film takılıp kalmış, bittikçe başa sarıyordu. Sabırlar tükeneli çok olmuştu. İstanbul'da dün öğleden sonra 6'da başlayan yolculuk dura kalka dura kalka bir gününü çoktan geride bırakmıştı. Şoför bir kez değişmiş, halen direksiyon sallamakta olan şoför bagaj bölümündeki yatağından kaldırılıp direksiyona geçirileli de bir 10 saat kadar olmuştu. Şoförler değişmiş ama Mizgin Ana'nın yeri hiç değişmemişti. Hiç uyumadığı gibi doğup büyüdüğü topraklara yaklaştıkça da giderek enerjik hale geliyordu. Sanki bu yaşlı kadın döndü kızlarından torunlarına sahip çıkmalarını istedi. Hiç uyumadığı gibi doğup büyüdüğü topraklara yaklaştıkça da giderek enerjik hale geliyordu sanki bu yaşlı kadın. Döndü kızlarından torunlarına sahip çıkmalarını istedi. Otobüste yolcu olarak sadece Mizgin Ana, 2 kızı ve 4 torunu ile asker Mehmet kalmıştı. Koltuklar boşalmış, koridor torunların koşturmasına müsait hale gelmişti. Çocuklar da sıkıntıdan 50. kez kovalamaca oynuyordu. Derman çocukların en büyüğünü yakaladı, diğerlerini oturttu, Mavi'nden su istedi. Mavi su getiriyordu ki ani bir frenle suyu Berivan'ın üzerine döktü. Otobüs durdu, dışarıdan bağırışmalar duyuluyordu. Yine kimlik kontrolü var sandılar önce. Ardından kapı açılıp içeriye sırtında Kalaşnikov ile bir kadın girdi. İnin dedi kadın. İnin ve otobüse yaslanın. Öyle yaptılar. İndikleri yerde başka Kalaşnikovlular da vardı. Yüzleri örtülüydü. Kadın heyecanlı heyecanlı önceden hazırlanmış bir konuşma yaptı. Çocuklar ağlamaya başladı. Berivan, ezici kurdim dedi. Yüzü puşi ile örtülü genç bir adam kimlikleri topladı. Sadece gözleri görünüyordu. Mizgin Ana adamın gözlerinin içine baktı. Adam gözlerini kaçırdı. Mizgin Ana heyecanlandı bu kez. Gördüğü puşi ile silahlı gencin ardından inan diye bağırdı. Adamın peşine düşmek istedi. Silahlı kadın ona engel oldu. Diğer silahlı adamlar Mehmet'i zorla önlerine kattı. Telsizden yapılan bir anonsla aniden kaybolup gittiler. Giderlerken de havaya ateş açtılar. Derman'ın küçük oğlan altına işedi. Mizgin Ana, inan diye bağırdı. Mehmet gitti. Kim bilir hangi ananın kınalı kuzusu Mehmet kaçırıldı. Bir yıl oldu davul zurna yolcu ettik seni. Duvarın üstüne astık yırtık resmini. Hiç gam yemem, yaş dolsa da görür gözlerim. Vatan borcu, namus borcu derim beklerim. 23 Ocak saat 14. Mert Korkut sen misin? Evet benim, hayırdır memur bey? Bizimle karakola kadar geleceksin. Mert tam da yeni müşterisine fal bakmaya hazırlanıyordu. İki polis memuru kafenin girişinde kasanın yanına yaklaşıp onu sorduklarında. Patron, neden soruyorsunuz diyecek oldu. Yıldız hemen atılıp, işte şuradaki genç arkadaş deyip Mert'i işaret etti. Polisler asker kaçağı arıyorlardı. Bu kadarını bile Mert'e söylemediler. Karakolda öğrenirsin, zorluk çıkarma dediler yalnızca. Mert Ankara'dayken açık öğretime kayıt yaptırmıştı. Güz dönümü sınavlarına da girecekti ama açık öğretim bürosundan bir kağıt alıp askerlik şubesine götürmemişti. Açık öğretimden kendiliğinden kağıt gönderiyorlar diye bildiğim için hiç aklıma gelmedi komiserim dedi Mert babacan tavırlı komisere. Komiser Hayati bir Hulusi Kentmen değildi ama 20 yıl sonra 30 kilo alırsa Hulusi Kentmen'i andırırdı doğrusu. Böyle düşündü Mert ve komiserin masasına biraz daha yaklaştı. Komiserim şimdi izninizle gideyim. İşe yeni girdim biliyor musunuz? Memur beyler de öyle katil yakalamış gibi şey yapınca sıkıntı olacak kafede. Gidebilirim değil mi? Dediğim gibi ben en geç çarşamba günü götürür teslim ederim öğrenci olduğuma dair kağıdı. Tabii tabii o belgeni sen bir sordur bakalım açık öğretim bürosuna. Faks çekebiliyorlar mı askerlik şubesine? Senin şuben neresiymiş bakalım? Hah Ankara'ymış. Ankara'ya faks çekmeleri gerekiyor. Tamam efendim ben öyle yapayım. O zaman müsaadenizle. Nereye evladım? Çay söyleyelim içelim. Nasıl? Çay mı? Şaka mı yapıyorum ulan ben? Şimdi ara belgeni fakslasınlar. Ankara'ya fakslayabiliyorlarsa. Nasıl inanayım da nasıl bırakayım seni ben? Hemen. Cep telefonumu kullanabiliyorum değil mi? Mert açık öğretimden doğru kişiye ulaşana kadar ecel terleri döktü. Bir yetkili bir diğerine aktarıyor. Telefonda müzik dinletip bekletiyorlardı. Dinletilen polifonik melodi kulağını geçip beyninin kıvrımlarında dalga dalga yayılıp uzadıkça uzuyordu. Heybelerin nakışını ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey. Nihayet üçüncü aramasında aktarıldı dördüncü kişi Mert'ten askerlik şubesinin faks numarasını istedi. Mert numarayı bilmiyordu ki. Mamak askerlik şubesi arkadaşım şu an karakoldayım. Sizin ihmaliniz yüzünden zaten. Hemen numarayı bulup fakslar mısınız dedi kapattı. Komiserin sabrı taşmak üzereydi. Hüseyin evladım alalım arkadaşı misafir edelim biraz diye içeri seslendi. Polis memuru Hüseyin geldi talimatları vermeye başladı. Cep telefonunu kapat teslim edeceksin çıkarken alacaksın. Üzerindeki metal eşyaları ve ayakkabının bağcığını da çıkar. Şuraya koy saatini kemerini ve cüzdanını da alalım. Nasıl yani kodese mi koyacaksınız beni? Şaka herhalde. Komiserim şimdi fakslayacaklar. Ben burada beklesem 10 dakika sürmez herhalde. Şansın varsa bugün mesai bitmeden fakslarlar. Niye? Sen paşa çocuğu musun? Sana ayrı muamele yapalım. Geç bak içeride aynı durumda kaç kişi, kaç gündür bekliyormuş gözlerinle gör. Son bir telefon edeyim bari, beni merak etmesinler. Geç çocuğum haydi, yarım saattir en az 10 yeri aradın zaten. Şubeden haber gelirse salıveririz seni. Haydi bakalım. Mert Poyraz'a haber veremedi. Kendisine söylenenleri yapıp parmaklıkların arkasına geçti. Nezarethanedeki tek bank doluydu. Yerde de oturan üç kişi vardı. Yerde oturanlardan biri bıyıklarını burup gel bakalım delikanlı Allah kurtarsın dedi. Mert ceketini omzuna atıp yere çömelmiş bu adamın yanına oturup sağ olun benimki öyle çok da Allah kurtarsın denecek bir durum değil aslında. Askerde patates soyacak adam kalmamış da acil gitmem gerekiyormuş dedi. Gülecek oldu. Adam ters ters bakıp Peygamber ocağı mı kaldı dalga geçilecek birader? Askerden kaçmışsın işte basbaya. Biz vatan borcunu ödemekten kaçan ödlekleri hiç sevmeyiz biliyor musun dedi. Mert ürkmüştü. Aklında da Poyraz vardı. Hemen faks çekseler de çıksam şuradan diye düşünürken küçük nezarethanede volta atan bir çift ayakkabının sahibinin gelip önünde durduğunu fark etti. Ayakkabının sağ tekiyle dizinden dürtüldüğünde ne oluyor ayol deyip ayağa kalktı Mert. Kendisini dürten kişiyle göz göze geldi. Abdurrahman abim doğru söylüyor. Hele biz öyle ayyollu mayollu konuşanları görünce ifrit oluruz. Erkek gibi konuşulan dedi neredeyse kendi yaşında olan uzun boylu sıska genç adam. Tam da o sırada dışarıdan gelen sesin sahibi neyse ki tüm dikkatleri üzerine topladı da Mert paçayı kurtardı. Selim değil Selin diyorum size. Adım Selin. Kadınım ben. Yani çok yakında kadın olacağım. Kimliğim de değişecek. Sultan Abdülhamit Han'dan raporum var. 3 ay önce aldım ben bu raporu. Neyse ki oradaki yakışıklı doktor tembihliydi. Ne olur ne olmaz sen raporun bir örneğini en az 6 ay cüzdanında taşı. Kayıtlardan düşmen 6 ay sürer. Soran olursa gösterirsin dediydi. Al buyur komiser bey. Askerliğe elverişli değildir, yazmıyor mu burada? Tak gözlüğünü de yakından bak. Bu benim tapu senedim. Bak sen de bak. Tamam oğlum tamam, olay çıkarma, yeri değil burası. Alın bunu da, alın bunu da Hüseyin. Nereye gittiniz? Hangi cehennemdesiniz? Komiserim, siz dediniz ya yemeğinizi yiyin diye. Şuradan köfte yaptırmaya gidiyorduk. Size de alayım mı yarım ekmek? Bırak şimdi köfteyi, alın bu oğlanı da içeri. Ne oğlanı komiserim, aşk olsun, hangi oğlanda var bunlardan? Kapat terbiyesiz, kapat. Sittin sene çıkmazsın böyle yaparsan o delikten. Çıkart üstündeki metalleri, kemerini, bağcığını, cüzdanını. Aç yavrum, aç da bakalım. Az önce Mert'e dayılanan gençten gelmişti son tezahürat. Hormon tedavisiyle şişmiş memelerini yeniden gömleğin içine koyan Selin'i de içeri attılar. Komiser Hayati askerliğe elverişsiz raporunun orijinal olup olmadığını tespit edene kadar Selin de orada kalacaktı. Neyi görmek istiyorsun ulan? Tepemin tasını attırma, sana başka şeyler gösteririm bak. Çekil bakayım kenara, yer aç dedi Selin içeri girerken. Mert araya girdi. Hoylar hoyu ablam, sakın bulaşma. Madiler madisi bu laço. Çorçu besbelli. Gel hoş geldin. Seni de mi kaçak diye getirdiler benim gibi? Peskine pes. Geçmiş olsun. Gel soluklan biraz. Hoş bulduk bacım. Sana da madilik yaptılar. Dur ben şimdi gününü gösteririm bu denyonun. Sus abla sus. Tamam bulaşma. Çıkacağız şimdi zaten. Sabret az. Seni göremedim daha önce hiç Beyoğlu'nda. Mert benim ismim. Fal bakıyorum köşede kitapçının üstündeki kafede. Bir gün mekanıma da beklerim muhakkak. Kız çıktık buradan da mekanına gelmek kaldı. Sen dua et de bu hafta salsınlar bizi. Kısmet olursa uğrarım o zaman yanına. Fal sevmem de seni sevdim. Selin ben de duymuşsundur zaten. Beyoğlu çok bozuldu. Büyükçekmece'de kalıyorum ben. Burada kolim var. İlla sen gel bu tarafa, ben gelemem oraya. Uzak dedi. Çocuk da hoş biliyor musun? Kırmayayım dedim. O da tuttum, tutmaz olaydım. Çok mu bağırdım komisere? Bağırmasan iyiydi tabii. Şimdi inadına uzatır senin işini. Kız o da denyoluk yapmasaydı. Neymiş Selim'miş. Hiç Selim'e benziyor muyum ben? Gerçi bugün apar topar ne makyaj ne bir şey var üzerimde ama... Raporun orijinal değil mi abla? Küründen değil yani. Ne kürü ayol? Kapı gibi askeri hastane raporu. Askeri de değil ya şimdi. Sağlık Bakanlığı'na devredildi biliyorsun. Yeni aldım daha şıp diye verdiler. İncelesin bakalım moruk. Bırakır belki şimdi beni. Senin yok mu yavru kuş raporun? Öğrenci belgen bir şeylerin. Açık öğretimden göndermemişler benim kağıdı şubeye. Ondan buradayım ben. Gitmek istiyorum askere ileride ama bir yandan da çekinmiyorum değil. Bana bak, aklın varsa koş çık doktorun karşısına. Böyleyken böyle diye durumunu izah et. Gitmeden kurtul. Yoksa var ya, hele seni askerdeyken banyoda, mutfakta, yatakhanede, tuvalette köşeye sıkıştırıp tepele çıkmaya kalkan biri olsun. O esnada da bunu bir görsün. Yandın ki ne yandın. Ömür billah silinmez izler bırakacak. Askerlik anın olur. Ben sana söyleyeyim. Hele ki böyle senin gibi tatlı, narin, nazik çocuğu buldular mı? Kaçarın yok, kabusun olurlar. Diskolardan disko, muamelelerden muamele beğen. Ailene kadar iş. Büyür, yüzün, gözün mosmor, babanın karşısına çıkıp benim askerlik yandı baba diye açıklama yaparken hayal etsene kendine bir. Mert'in aklına babası rahmetli Sabahattin Bey geldi o anda. Bir de abisi Cesur. Babası sağ olsa böyle bir durumda hiç konuşmaz, döner arkasını gider, hiçbir şey olmamış gibi davranırdı herhalde. Ama abisi büsbütün düşman kesilirdi. Vurmaya kalkar mıydı abisi acaba? Acaba bu kez o da kendini tutamayıp abisine el kaldırır mıydı? Annesi Yasemin Hanım tüm bunları kaldırabilir miydi? Daldı gitti Mert. Onu Selin dürterek kendine getirdi. Kız sana sordum, baban askerdeyken eve o şekil gönderilsen ne der? Benim bir arkadaş vardı Mesut diye. O yakalanmıştı da başına gelmişti, oradan biliyorum. Aylarca kendini belli etmemek için didinmiş oğlan. Ay öyle laçovari hareketler, karı kız şakaları filan. Tabii aylar geçiyor aradan. Bu üst devresinden bir oğlana da böyle böyle numara yapıyor. Ama oğlan anlamış, peşini bırakmamış. Bir akşam bunlar tuvalette basılmışlar da Mesut'u sonra toparlayamadık. Bir bunalıma girdi ki olaylardan sonra dengesi büsbütün bozuldu. Delirdi anlayacaksın. Ne derdi kız baban? Babam sizlere ömür de, abimle büyük papaz oluruz herhalde bu defa. Sahi şimdi ben gittim, diyelim ki böyle böyleyim dedim. Fotoğraf falan istiyorlar değil mi? Yok, o eskidenmiş. Dünyanın en büyük porno fotoğraf arşivini koyacak yer bulamadıkları için mi? Ne bilmem, vazgeçtiler o uygulamadan. Pek fotoğraf istediklerini duymadım son zamanlarda. Test yapıyorlar, bakıyorlar. Mülakata giriyorsun bir nevi. Halinden, tavrından anlıyorlar zaten. İkna olmazlarsa şimdi git sonra yine gel deyip gönderiyorlar. Ailene haber veriyorlar mı sonra? Böyle böyle sizin oğlunuz diye. Yok, ikametgah adresine bir kağıt geliyor. Askerliğe elverişsiz olduğunuza dair rapor onaylanmış ve tarafımıza ulaşmıştır diye. Asıl durumunu saklayıp askerdeyken yakayı ele verirsen o zaman kepazelik oluyor. İşte anlattım sana az önce. İkametini daha İstanbul'a bile aldırmadığı hatırına geldi sonra Mert'in ve bir de evinde yaşadığı, giderek de daha fazla bağlandığı Poyraz. Bir telefon görüşmesi daha yapabilse Poyraz'a haber verecekti durumunu. İyiden iyiye endişe kapladı içini. Parmaklıklara tutunup komisere sesini duyurmaya çalıştı. Komiserim, bir kontrol etseniz, şimdiye çoktan faks çekmiş olmaları lazım. Kapa çeneni, sen mi varsın burada bir tek? Komiseri meşgul etme ulan İbni. Biz ihtiraya uğradık, sesimizi çıkarmıyoruz, öylece bekliyoruz. Siz bas bas bağırıyorsunuz. Zaten sizi niye buraya koydular ki? Burası erkeklerin nezarethanesi dedi Abdurrahman. Yancısı Zekeriya da boş durmadı. He sahi, bilmiyorlar mı biz buralarda vatan haini labunyaları hiç sevmeyiz dedi. Selin Zekeriya'yı susturdu bu kez. Maşallah, labuncuya da pek hakimsiniz pabucumun erkekleri. Naşlayın bakalım, tepemin tasını attırmayın dedi. O sırada memur Hüseyin gelip kapıyı açarken, Selim Dündar, Mert Korkut, ikiniz benle geleceksiniz dedi. Çıkarlarken Selin söylenmeye devam ediyordu. Selin hayatım, Selin ismim, nihayet hatanın farkına varıldı anlaşılan. Aslında benim tazminat talep hakkım da doğuyor değil mi bu durumda? Bunu avukatımla konuşacağım. Selin'in avukatı falan yoktu tabii ki, dernekten destek isteyebilirdi ama derneğin başı bu aralar bir hayli kalabalıktı zaten. Kendi dertlerine düşmüşlerdi. Ben aynı zamanda aktivistim hayatım. Derneğe gidiyorum. En son yazın duymuşsundur belki. Yürütmediler ya bizi İstiklal'de. Madilik yaptılar. Hah, onlarla birlikteyim ben. Telefonlarımızı teslim etsinler de sen de kaydet bak benim telefonumu. Muhakkak ara. Ara sıra sen de uğra bak Mertciğim bana. Ben seni derneğe de götürürüm. Hepsi iyi insanlardır dedi Selin. Komiser, haydi geçmiş olsun ikinize de. Şanslıymışsınız, sürmedi işleminiz fazla. Bir daha da buralara beklemeyiz dedi. Eşyalarını, telefonlarını teslim aldılar. Coşkun bir ırmak gibi akan İstiklal'in kalabalığına karıştılar. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey hey hey hey. 12. ayrımın sonu, sayfa 213.